Ayrım 28.
G. ERŞ modeline tepkiler ve lesefer. TRŞ'nin kabulü, gelir bölüşümü ve dıştan yararlar konusundaki tamamlamalar dışında, nasıl lesefer'i peşinden sürüklediyse, ekonomide piyasa şekillerinin bununla ilgisi olmadığının anlaşılması da lesefer'i savunulamaz yapıyor olmak gerekir. Bu konuda liberal öğretiye bağlı iktisatçılarla bir veya diğer yoldan bundan ayrılanların, özellikle Keynes okulu mensuplarının tepkileri, iktisadi analizin ideolojik yönünü ortaya koymak bakımından çok ilgi çekicidir. TRŞ'yi geçerli piyasa şekli saymayan teorilere en şiddetli tepki, Chicago Üniversitesi'ndeki kümelendikleri için Chicago okulu diye nitelenen iktisatçılardan geldi. K. Knight, J. Weiner, H. Simmons, L. Mintz, G. Stigler ve M. Friedman aynı görüşü benimseyen Chicago okulu mensuplarıydı. Bunlar TRŞ'yi kabullenmeyen teoriyi reddettiler, lesefer'i savunulmaz yapan bu modele karşı sadece TRŞ modelini kabul ettiler. Teorinin reddi içinde sistemli olmamasından, Chamberlain'in mal farklılaşması tahlilinde firmaların maliyet ve talep fonksiyonlarını aynı varsaymasına kadar çok çeşitli nedenler gösterildi. İlgi çekicidir ki tekelli rekabet modelinin kurucusu Chamberlain de J. Robinson'dan farklı olarak bunun lesefer bakımından tatsız olabilecek sonuçlarından kaçınmak istemiştir. Bunları küçümsemek için gerekli tahlil araçlarını geliştirmiştir. Giriş kolaylığı varsaydığı tekelli rekabette normal üstükârların giderileceğini göstermiş, reklamı faydalı saymış, daha yüksek fiyat ve daha düşük üretimin müdahaleyi gerektirmeyeceğini ileri sürmüştür. Chamberlain'in tutucu eğilimi özellikle iş gücü konusunda ortaya çıkar. Tekelden alıcının J. Robinson anlamında sömürüye yol açtığını reddeder, marjinal verime göre bölüşümün ürünü tükettiğini, normal üstükâr olmadığını varsayarak gösterir. Emek gelirinin yüksek olduğu savıyla tekel kârları bulunduğunda da fiyat ayarlamalarının emek değil tüketici lehine olmasını ister. Mal piyasasında tekeli kapitalist oyunun kuralı fakat emek arzı piyasasında sendikalaşmayı zararlı sayar. Bunu da sanayiye korkunç bir güçle hakim olan sendikalar savına dayandırır. Chamberlain böylece lesefer'in savunucularıyla aynı safta yer almıştır. Stackelberg, Alman Nazi rejiminin destekleyicisi olarak yukarıdakilerden tamamıyla ayrı bir görüşü ve iktisat politikasını temsil eder. Teorisinde oligopolde gırtlak gırtlağa rekabet ve içsel dengesizlik, çatışma, dengeye oranla daha olasılıdır. Aynı zamanda tekelin TRŞ'den daha düşük üretim ve yüksek fiyat, tekelden alıcı piyasasının, emeğin marjinal fiziksel verim eks malı fiyatından daha düşük getirisi demek olduğunu kabul eder. Nazi rejiminin müdahaleci politikasını destekler. ERŞ piyasalarında toplumsal denge ve düzen sağlanamayacağını gösterirken otoriter düzenden yana çıkar. Bu iki uç arasında J. Robinson ve Lerner gibi Keynes okuluna bağlı iktisatçılar yer alır. J. Robinson'a göre mallar için talep elastikiyeti ne kadar küçükse sömürme derecesi o kadar yüksektir. Ve sanayide hakim birim ne kadar büyükse talep elastikiyeti o kadar düşüktür. Sayfa 313. Bu ilkelere dayanarak tekelden alıcı piyasasında emeği sömürme derecesinin yüksek olabileceği sonucundan gerçek dünya için bir ahlak dersi çıkarır. Emek arz eğrisini sonsuz elastik hale getirmek için şekil 3'te OM1 eşittir MM1, minimum ücretin saptanarak devlet müdahalesiyle TRŞ'nin yaratılmasını ister. TRŞ'nin yaratılması için piyasaya devletçe müdahale böylece savunulur, lesefer de artık savunulamaz. J. Robinson, iktisadi analiziyle lesefer'in savunulamaz olduğunu gösterir. A. Lerner'da da TRŞ'nin yaratılması için devlet müdahalesi gereklidir. Eğer TRŞ'yi bozan bölünmezliklerse, MM eşittir F ilkesinin uygulanması, piyasa ekonomisinde firmanın zarar etmesi demektir. Öyleyse ancak kolektivist örgütlenmede bu ilke uygulanarak optimal kaynak dağılımı sağlanabilir. Kontrollü ekonomi, MM eşittir F ilkesinin uygulandığı firmalara sübvansiyon vererek ekonomiyi tekelin etkinliği düşük kaynak dağılımından kurtarabilir. İlgi çekicidir ki bölünmezliklerin azalan maliyetlere yol açacağı, azalan maliyetlerin de tekelleşmeye götüreceği TRŞ modelinin öncülüğünü yapan F. Knight tarafından da ileri sürülmüştür. Fakat Knight ne tekelin yaygınlığını ne de yol açtığı aşırı kapasite ve benzeri sorunları önemsemiştir. Aksine sadece rekabete dayanan modelin ve piyasa ekonomisinin sözcülüğünü yapmıştır. Oysa bölünmezlikler ve azalan maliyetler tekelleşmeye ve kaynak dağılımında etkinsizliğe götüren etkenler olarak Lerner'ın kontrollü ekonomisinin nedenini oluşturmuştur. 4. TRŞ modelini bozan bilgi yetersizliği. Knight, Hicks, Stigler. Knight belirsizliği girişimci kârını haklı göstermek için kullandı. Buna göre kâr, geleceği bilmenin olanaksızlığı dolayısıyla girişimcinin yüklendiği ölçülemeyen rizikonun veya belirsizliğin karşılığıydı. Makro düzeyde düşündüğü için bazı girişimcilerin belirsizliği karşılayan kârlar elde ederken bazılarının da zarar ettiğini söyleyebiliyordu. Böylece belirsizliği karşılamanın bedeli olan kârlar, belirsizlik nedeniyle uğranılan zararla telafi ediliyor, bir yandan kâr haklı gösterilirken bir yandan da kâra karşı çıkmak için gerekçe giderilmiş oluyordu. Ne var ki bir kere geleceğin belirsizliği kabul edilince, statik tam rekabet modeli, diğer bütün şartlar var olsa dahi tutmaz hale geldi. J. Timbergen, bu yılki fiyat bilinemediği için cari domuz arzının bir yıl önceki fiyatın, cari domuz talebinin ise bu yılki fiyatın fonksiyonu olduğunu gözleyerek, bir devresel üretim ve fiyat dalgalanması modeli kurdu. Bu model gelecekteki fiyat kesin olarak bilinemediği için üretim bir yıl önceki fiyat sürecek tahminine dayanıyorsa, arzi bir nedenle fiyat ve üretim miktarı bir kere denge noktasından ayrıldığında devresel dalgalanmaların ortaya çıkacağını gösteriyordu. Talep elastikiyeti arz elastikiyetinden büyük olmadıkça da tekrar denge noktasına dönülmeyip sürekli veya gittikçe büyüyen dalgalanmalar olabilirdi. Diğer bir deyişle belirsizlik piyasa ekonomisinde istikrarsızlığa nedendir. Bu fiyat sistemine önemli bir eleştiridir. Hicks, geleceğin belirsizliğini istikrarsızlık yaratıcı bir etken kabul eder. Ancak kendisince kapitalizmde bekleyişlerin ve planların hiç olmazsa kısmen birleştirilebileceği vadeli mübadele piyasası vardır. Bunun tam işlemesini önleyen belirsizlik türleri ise her toplumda var olacaktır. Herhangi bir toplumda belirsizlik, plansızlık yaratabilir. Toplumun amaçları belirli ise sosyalist örgütlenme bir hata payı hesaplamayı pek önemsemeksizin, planları mümkün olduğu kadar dolaysız ve sert olarak bütünleştirdiği için etkinlik bakımından savunulabilir. Barış dönemlerinde ise iktisadi refah için çabalarda en yakın amaçlar çok daha az belirlidir. İktisat politikasının doğal yöntemi yordamlamadır. Bu halde akıllı sosyalist diktatör kendisini kapitalizmde bütünleşmeyi önleyen aynı belirsizlikle karşı karşıya bularak, gevşek ve ademi merkeziyetçi bir örgütlenmeyi tercih edebilir. Bu da aynı plansızlık suçlamasına açıktır ve kesinlikle araçları amaçlara intibak ettirmekte bir üstünlük taşımaz. Sayfa 139. Böylece belirsizliğin sistemde istikrarsızlık yaratacağı ortaya konulurken, Hicks, belirsizliğin hem kapitalizm hem sosyalizm için geçerli olduğunu, sosyalizmin bu bakımdan bir üstünlük taşıyamayacağını söyler. G. Stigler, talep belirsizliğinin TRŞ'de firmaların bir noktası en düşük maliyetli eğriyi seçeceği ilkesiyle bağdaşmayabileceğini ileri sürdü. Eğer üretim teçhizatı dayanıklıysa, eğer fiyat değişmeleri tam öngörülemiyorsa, genellikle kısa dönem maliyet eğrisi o üretim çapı için en düşük olanı değildir. Geleneksel uzun dönem maliyet eğrisinin dayandığı eğri takımlarından biri değildir. Sayfa 134. Aşağıdaki şekilde, şekil 5, OM2 eğrisi OM1 eğrisinden daha bölünebilir ve esnek yapıdaki üretim teçhizatını gösterir. Eğer talep değişmeleri olmasaydı, firma OM1 eğrisinin üzerinde bölünmez teçhizat yapısını seçecek, optimal üretim OQ, OM2'den daha düşük ortalama ve marjinal maliyetle gerçekleşecekti. Ne var ki talep değişmesi çok şiddetli ise ve öngörülemiyorsa, OM2'nin seçimi Z'den daha büyük üretim miktarlarında daha düşük ortalama maliyete, M'den daha büyük üretim miktarlarında da daha düşük marjinal maliyete yol açabilir. Böylece firmaların oldukça bölünebilir esnek yapıda teçhizatı seçmeleri, marjinal maliyetlerin üretim miktarı arttıkça göreceli sabitliğini de açıklar. Stigler, talep belirsizliğinin OM1 eğrisi yerine OM2 gibi bir eğrinin seçimine yol açtığını gösterirken, talep değişmeleri karşısında bunun olumlu etkisini ortaya koyar. Lerner de tekelleşmeye ve kontrollü ekonomiye götüren bölünmezlikler, Stigler'ın modelinde çok farklı bir sonuç verir. Belirsizliğin piyasa ekonomisinde önemli bir etken olduğunun anlaşılması, piyasa şekillerinde tam rekabetle saf rekabet arasında bir ayrıma yol açmıştır. Sonuncu için sadece malın türdeş ve alıcıyla satıcı sayısının fiyatı etkileyemeyecek kadar çok olması yeterli sayılmıştır. Bu analitik plandaki sonuçtur. İdeolojik planda ise bir yandan belirsizliği doğuran piyasa ekonomisinin olumsuz sonuçları, bir yandan da yukarıda birkaçına işaret ettiğimiz gibi bunun her sistemde bulunduğu veya olumlu etkileri de olabileceği ispatlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Knight'ın kârı haklı göstermek için teoriye getirdiği belirsizlik kavramı, statik tam rekabet modelini gerçek dışı düşüren önemli bir rol oynamıştır. 26. Kendiliğinden tam istihdam dengesine veya S kanununa tepki. J.M. Keynes ve tam istihdam okulu. J.M. Keynes, klasik ve neoklasik gelenekçi iktisat okullarının kendiliğinden tam istihdam dengesine dayanan teorik temellerini ve bazı temel ilkelerini alt üst etti, iktisat teorisinde ihtilal yarattı. Ne Keynes ne de kendisini izleyen Keynes okulu kapitalizme karşıydı. Aksine tam istihdamı sağlamak bakımından yetersiz kalan sistemin bu aksaklığını gidererek yaşamasını sağlamak amacındaydı. Sosyalist eleştiriden bu açıdan farklıydı. Bir noktada devlet müdahalesini gerçekleştirerek kapitalizmi yaşatmak amacı, liberal öğretiye diğer kısmi tepkilerin gelenekçi iktisat karşısındaki tutumuna benziyordu. İktisat teorisine getirdiği yeni kavramlar ve yeni analiz tekniği, bu tepkilerden farklı olarak sonraki dönemde iktisat teorisi ve ekonometri alanında yeni ufukların açılmasını sağladı. Dinamik bir düşünce değişmesinin kaynağı oldu, iktisat politikasını etkiledi. Ancak tam istihdam politikası milli savunma giderleri artışıyla sonuçlandı. Baran, Sweezy gibi Marksistler bu çelişkiye dayanarak sistemi yerebildi. Ayrıca 1970'li yılların başından itibaren ortaya çıkan enflasyon içinde durgunluk, stagflasyon, öngörmediği yeni bir olaydı ve buna karşı önerdiği politikalar etkisiz kaldı. Enflasyonun şiddetlenmesini izleyerek 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren hakim düşünce sistemi olarak yerini monetarizme ve yeni sağın makro iktisat teorisine ve politikalarına bıraktı. Yaklaşık yarım yüzyıl süren etkinliği şimdilik sona erdi. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. J.M. Keynes 1883-1946, Birinci Dünya Harbi sonrası dönemde İngiltere'deki sürekli işsizlik ve etkileri bütün dünyaya yayılan 1929 Büyük Depresyonun etkisi altında düşünce dizgesini geliştirmiştir. İngiltere'de Lloyd George gibi politikacılar işsizliği önlemek için bayındırlık işleri programı ileri sürmekte, Keynes de bunu desteklemekteydi. Ayrıca ihracatı teşvik için İngiliz lirasının eski koşullarda altına konvertibilitesini gerçekleştirme çabalarına son verilmesini istiyor. Muhafazakar Parti'nin iktisat politikasının işsizlik yarattığını ileri sürüyordu. Keynes'in fikirleri bu dönemde tutulmadı. 1929'da ABD'de başlayan depresyon İngiltere'ye intikal edince, 1931'de İngiliz lirası devalüe edildi ve ihracat arttı. Dünya piyasasında İngiltere'nin baş rakibi olan Almanya, bu olaydan en çok zarar gören ülke olmuştu. Almanya 1933 yılından itibaren işsizlikle mücadele için devletin yatırımlar ve kredi alanlarına müdahalesini kabul etmiş, aynı yıl ABD'de iktidara gelen F.D. Roosevelt, kamu harcamalarını genişletmiş, ücretlerin yükseltilerek satın alma gücünün genişletilmesi için girişimcilere baskı yapmış, doları devalüe ederek ihracatı arttırmaya çalışmıştı. Keynes'in düşüncesini hazırlayan en önemli etkenin Batı dünyasının içinde bulunduğu bu somut şartlar olduğu kuşkusuzdur. Bazı düşünürler de Keynes'in sisteminin kurulmasını hazırladı. Efektif talep teorisiyle Malthus, eksik tüketim teorisiyle J.A. Hobson, konjonktür teorisinde yatırımlara etken rol tanıyan bütün düşünürler, bu arada Schumpeter, pek çok bakımdan Marx ve İsveç İktisat Okulu sayılabilir. Keynes'in çarpan teorisi, R.F.K.'nın yatırım çarpanına, para faiz teorisine yaklaşımı da Hawtrey'e çok şey borçludur. Nihayet Keynes'in kendi mesleği de kurduğu teoriyi etkiledi. İlgileri sanattan matematiğe kadar uzanmakla beraber, iktisat teorisine katkısı ve bu bahsin konusu olan istihdam, faiz ve paranın genel teorisi, The General Theory of Employment, Interest and Money 1936'dan önce uzun yıllar para sorunları ile ilgili eserler vermişti. Hint parası ve maliyesi, Indian Currency and Finance 1913, Barışın İktisadi Sonuçları, The Economic Consequences of the Peace 1919, Para Reformu Üzerine, A Tract of Monetary Reform 1923, Para Üzerine Bir Risale, A Treatise on Money 1930, Refaha Götüren Yol, The Means to Prosperity 1933, bu arada sayılabilir. İşsizliğin nedenlerini ortaya koyabilmesinde, uygulamada ve teoride uzun yıllar para konusunda çalışmış olmasının payı vardır. 2. Keynes'in genel teori ile getirdiği yenilikler. A. Reel analiz, parasal analiz ve Keynes. Keynes, iktisadi sistemde paranın rolünü faiz haddiyle ilişkili olarak gösterdi. Paranın mübadele aracı olmak yanında spekülatif amaçlarla tutulduğu ve faiz haddini belirlemekte etken olduğu, girdi fiyatlarında sertliklerin ortaya çıktığı bir ekonomiyi ele aldı. Ne paranın işlevini klasik okul ve onun S kanunu gibi sistemin makro dengesinde tamamıyla ihmal etti, ne de neoklasik konjonktür teorileri ve onun uzantısı olan monetarizmde olduğu gibi parayı nakdi makro büyüklükleri belirleyen en önemli etken saydı. İktisat politikasını ekonominin makro dengesi için para politikasına inhisar ettiren görüşten Keynes'in genel teorisi bu bakımdan ayrılır. Para politikasının niçin yetersiz olduğunu gösterir. Genel teoride para, bireylerin likidite tercihiyle birlikte faiz haddini, faiz haddi yatırımın marjinal etkinliğiyle birlikte yatırımı, yatırım da marjinal tasarruf meyline bağlı olarak milli geliri belirler. Keynes'in genel teorisi, yayınlandıktan sonra konjonktür dalgalarının parasal izahına bağlı olan görüş, Keynes'i paracı kampa çekmek için teorisine paracı yorumlar getirmeye çalıştı. Bunlardan biri izleyen bahiste ele alınan Higgs-Hansen sentezidir. Neo-Keynesciler de neoklasik okul yandaşlarının bu girişimine tepki olarak paracı yaklaşımdan tamamen ayırmak için Keynes'i yorumlarında parayı tamamen dışladı. Bu da paracı görüşün monetarizm, yeni bir hamle yaparak makro modelde paranın yerini ve önemini tekrar vurgulamasına yol açtı. Günümüzde yeni klasik makro teori ise her iki yaklaşımı da dışlıyor. B. Gelenekçi iktisattaki bazı tabuların yıkılması, yeni ufukların açılması ve sonu. Keynes, ekonominin kendiliğinden tam istihdam düzeyinde dengede bulunacağını reddeden teorisiyle, klasik ve neoklasik okulların adeta tabulaştırdığı ilkeleri yıkarken, iktisatta yeni ufuklar açan bir gelişmenin kaynağı oldu. Klasik okulda işlenen fakat neoklasiklerin ihmal ettiği gelişme teorisi, Keynes'in getirdiği kavramlarla yeniden önem kazandı. Her ne kadar Keynes'in kurduğu sistem mukayeseli, statikse de, zamanın ilavesi ve fonksiyonların gecikmeli olarak kullanılması, bekleyişlerin eklenmesi, değişkenlerin değişme hadleri üzerinde durulmasıyla dinamik büyüme ve birikim teorilerinin kurulmasına kaynaklık etti. Dinamik büyüme, birikim ve konjonktür teorileri açtığı yoldan yürüdü. İkincisi, kendisi ekonometriye güvenmese de getirdiği kavramlar yatırım, tüketim, istihdam, milli gelirin hesaplanması ve gelecek için öngörülmesi konusunda istatistiki çalışmalara olanak hazırladı. Milli gelir ve milli muhasebe hesapları bütün ülkelere yayıldı. Ancak ekonometrik makro modellerin günümüzde artık geçerliği azaldı. Üçüncüsü, Keynes zamanı iktisat teorisine geri getirdi. Neoklasiklerin zaman ve mekandan bağımsız geçerli teori kurmak iddialarına karşılık Keynes'in zamanı geri getirmesi, teoriyi tarihsel olaylarla bir araya getirdi. Genel teori, iktisat tarihinin analitik incelenmesine imkan verdi, zamandan bağımsız denge durumlarının yerini tarihsel gelişme aldı. Ancak yeni makro iktisat bunu da tersine çevirdi. Nihayet Keynes, gerçek anlamda bir politik iktisat sistemi kuramasa da, devletin iktisadi sisteme işsizlik koşullarında müdahale gereğini göstererek, politik kararları iktisat teorisine getirdi. Hatta iktisat tekrar politik iktisada dönüştü, üretim ve işsizlik, bölüşüm öncelikli sorunlar oldu. Çalışmadan yaşayabilen mülk sahipleri, rantiye sınıfı, işlevini tamamladığında, kapitalizmden silinip gideceğini söyleyecek kadar tarih bilincine sahipti. Ancak 1980'li yıllarda bu katkısı da dışlandı. Keynes bu alanlarda yeni ufuklar açarken gelenekçi teorideki bazı tabuları da yıktı. Bunlar arasında en önemlisi bireyle toplum çıkarının daima bağdaştığı varsayımıdır. Daha genel teoriyi yazmazdan önce şöyle diyordu. Dünya gökyüzünden daima bireysel ve toplumsal çıkarın bağdaşacağı tarzda yönetilmemektedir. Yeryüzünden de uygulamada daima bunların bağdaşabileceği tarzda yönetilmiyor. İktisat ilkelerinden aydınlanmış bireysel çıkarın daima toplum yararına işlediğini çıkarmak doğru değildir. Nitekim Keynes'in tasarruf yatırım tahlili bireysel ve toplumsal çıkar çatışmasını ortaya koydu. Eğer tam istihdam gelir düzeyinde yapılması tasarlanan veya arzulanan tasarrufları karşılayacak yatırım yapılmıyorsa, gelir gerçekleşen tasarruf ve yatırım birbirine eşitleninceye kadar düşer. Öyleyse bu koşullarda daha fazla tasarruf yapmak arzusu, bireyin yararına da olsa toplumun yararına değildir. Bundan tutumluluk gibi kişisel bir erdemin toplum için sakıncalı olabileceği ortaya çıkar.